Ayrım 27.
Sayfa 241. Dolayısıyla 19. yüzyıl romancıları gibi romanı gerçeğin yerine koymak ve günleri ve saatleri gerçek hayatta olduğu gibi kurgulamak diye bir kaygıları yoktu. Romanın çıkışında zaman şeması aksaklıkları birçok ilk romanın ortak özelliğidir. Ama bu aksamalardan daha önemli olan ilk romancıların anlatı zamanının kurgunun kendisi olduğunu fark etmeleriyle birlikte önlerinde açılan deneysel ufuklarda nasıl gezindikleri, ne tür yeniliklere kalkıştıklarıdır. Dipnot: roman türünün ortaya çıkışıyla romanstan farklı olarak anlatı zamanının belirlenmesi, Bakhtin dahil birçok eleştirmenin gözünden kaçmamış ve bu romanı romanstan ayıran önemli öğelerden biri olarak vurgulanmıştır. Bunun da ötesinde roman yazarı anlatı zamanıyla çok özgün, çok kişisel bir ilişki içindedir. Çünkü artık o, romansların çoğunda olduğu gibi, başı sonu belli öykülerin yeniden düzenleyicisi değil, kendi uydurduğu öykülerin kurgulayıcısıdır. Kurgulama temposuyla, ileri geri gidişleriyle, duraksama ve kesintileriyle zamanlama demektir. Saatin tiktaklarını, takvimin günlerini, aylarını, yıllarını istediği biçimde uzatma, kısaltma, atlama yetkisi demektir. Joseph Andrews da bir romanı neden bölümlere ayırırız sorusuna Fielding şöyle cevap verir: her mesleğin en yükseğinden en basitine, başbakanlıktan tutun da şu bizim yazarlığa kadar, ancak o işin erbabının keşfedebileceği belirli bazı sırları ve gizemleri vardır. İkinci mesleğin üyeleri olan biz beyefendilerin kullandığı bu sırlar arasında, kanımca şu kitaplarımızı bölümlere ayırmamız göz ardı edilemeyecek önemdedir. Bu sırra gerçekten aşina olmayan sıradan okurlar, bizim kitaplarımızı böyle kısımlara ayırarak onları uzatmayı, şişirmeyi amaçladığımızı sanabilirler. Gerçekse bunun tam tersidir ve biz burada da her konuda yaptığımız gibi kendi avantajımızı değil okurlarımızın çıkarını gözetiriz. Nitekim bu yöntemin okura sayısız yararları vardır. Birincisi, iki kısmı ayıran küçük aralar birer han ya da dinlenme yeri olarak görülebilir. Okur bu aralarda durup keyfine göre bir bardak bir şey içebilir ya da bir şeyler atıştırabilir. Bilinmez nazik okurlarımız belki de bir günde bir bölümden fazla okuyamıyorlardır bile. Bölüm aralarındaki boş sayfalara gelince bunlar da bir yolculukta yolcunun biraz soluklanıp dinlendiği ve bu arada o gün neler gördüğünü, nerelerden geçtiğini gözden geçirdiği duraklar olarak düşünülebilir. Çünkü okuma kapasitesi ne denli yüksek olursa olsun, okuruma bu sayfalarda çok hızlı yol almasını tavsiye etmem. Dipnot: Fielding, Joseph Andrews, 2-1. Joseph Andrews, Shamela, yayını hazırlayan Martin C. Batestin, Boston, 1961. Evet, bu ve benzeri anlatı taktikleri roman erbabının meslek sırrıdır ve kimsenin bunlara dil uzatmaya hakkı yoktur. Diğer önemli romanı Tom Jones da bu konuda şöyle bir meydan okuyuşla seslenir okuruna Fielding: okurum bu yapıtta bazen çok kısa, bazen de çok uzun, bazen bir günü, bazen de yılları kapsayan bölümler bulunca, yani öykünün bazen hiç kıpırdamadan durduğunu, bazen de uçtuğunu görünce hayretlere düşmesin. Hiçbir eleştiri mahkemesinin önünde hesap vermek zorunda değilim bu çeşit şeyler için. Çünkü gerçekten yeni bir yazı türü alanında kurucu durumunda olduğum için orada canımın istediği yasaları yapmakta özgürüm ben. Dipnot: Fielding, The History of Tom Jones, 2-1, 1749, Londra ve New York, 1994. 18. yüzyılda yazılmış en ilginç romanlardan biri olan Lawrence Stern'ın Tristram Shandy'si, Don Quixote'den belirgin biçimde etkilenmiş bir anlatıdır. Locke epistemolojisinin esiniyle yeni bir anlatı arayışına çıkan Sterne, Tristram Shandy'de kurguyu tümüyle duraksama ve sapmalara yaslar. Ona göre bu sapma ve duraksamalar, yazar özgürlüğünün elle tutulur kanıtları olup, anlatının da tuzu biberidir. Sapmalar tartışmasız okumanın güneşidir. Hayatı ve ruhudur. Varsayalım ki onları bu kitaptan attınız. O zaman kitabı da onlarla birlikte atabilirsiniz. Çünkü o zaman bu kitabın her sayfasında uzun ve sonsuz bir kış hüküm sürecektir. O sayfaları yazarına iade ediniz. Yazar bir damat gibi ortaya çıkacak, herkesi selamlayacak, çeşitlilik getirecek ve okurunun iştahının azalmasına asla izin vermeyecektir. Dipnot: Lawrence Stern, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Yayına hazırlayan Graham Petrie, 1759-1767 Harmonsworth, 1967-1985, 1-22 sayfa 95. Romanının temel anlatı stratejisi olarak benimsediği bu anlıklaştırmalar, Stern için iki önemli insani özlemi, özgürlük ve ölümsüzlük özlemlerini ifade etme biçimidir. Çünkü yazılışıyla yazarının yaşamı koşut ilerleyen bu eşsiz yapıt, bu koşutluğa da Guinness de Passamonte'nin bitmemiş romanında ilk işaret edenin Cervantes olduğunu bir kez daha anımsayabiliriz. O yaşamın bitmesiyle her an tümüyle kesilebilirdi. Stern romanını ilerleyen hastalığıyla, tüberküloz, birlikte ilerletiyordu. Romanında taktik olarak kullandığı kesintilerin bir gün son bir kesintiyle kesileceğini biliyordu. Bu konuyu fazla tartışmayacağım. Zaman çok hızlı tüketiyor. Karaladığım her harf bana yaşamın nasıl bir hızla kalemimi kovaladığını söylüyor. Bu yaşamın gün ve saatlerini sevgili Jenny, boynundaki yakutlardan çok daha değerli olan bu gün ve saatler başımızın üzerinden rüzgarlı bir günün tüy hafifliğinde bulutları gibi uçuyorlar, bir daha hiç geri gelmemek üzere. Her şey bizi kovalıyor. Sen saçının o buklesiyle oynarken, bak ağardı bile. Ve sana her veda edişimde elini öperken, bunu izleyen her ayrılık, çok yakında gelecek olan o sonsuz ayrılığın prelütleri aslında. Dipnot: Stern, Tristram Shandy, 9-8, sayfa 582. Ve kitabını yaşamın akışına göre planladığını söyler. İtiraf edeyim ki başlarken öngöremediğim bu kesintiler, şimdi anlıyorum ki ben yazmaya devam ettikçe azalacağına artacak. Bu da bana bir fikir verdi, acele etmemek, ağır ağır yazmak. Eğer yaşadığım her yıl iki cilt yayımlatabilirsem ve bunun için de yayımcımla kabul edilebilir bir anlaşma yapabilirsem, yaşadığım sürece yazacağım. Dipnot: Stern, Tristram Shandy, 1-14, sayfa 65. Aşağıda anlattığım bölüm için bakınız 1-2. Tristram Shandy romanı, Tristram'ın yaşam ve fikirleri hakkında olacağına göre, başlığı budur çünkü, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Tristram'ın ana rahmine düşmesiyle, yani olabildiğince en başından, Up Ovo, başlar. Ve onun kaderi, annesiyle babası sevişirken annesinin babasına "Saati kurmayı unutmadın değil mi canım?" gibi abes bir soru sormasıyla belirlenir. Baba Walter Shandy'nin bütün dikkati ve spermleri dağılır. Böylece Tristram olabileceği kadar mükemmel bir fetus olarak şekillenemez. Zaman, yaratıcılığın en büyük düşmanıdır. Romanın açılışını oluşturan ve artık edebiyatın belki de en ünlü coitus interruptus'u olarak bilinen bu olayın bir işlevi de okuru kitabın çok özel zaman kurgusuyla tanıştırmaktır. Saatin hiçbir işlevi olmayacaktır bu kurguda. Çünkü yaşamda kurduğumuz saatlerle yaratıcılığın eşref saati tümüyle farklı, hatta çelişik şeylerdir. Aylık sevişmeleriyle ertesi gün kalkmak için saatin kurulması gereği öylesine birleşmiştir ki Tristram'ın annesinin kafasında büyük bir olasılıkla bir evlilik vazifesi olarak buna katlanan Bayan Shandy için sevişmenin tetiklediği çağrışım, Locke, saatin kurulmasıdır. Oysa akıllı, erdemli, kuvvetli bir çocuğun döl yatağına düşmesi için erkeğe o anda müdahale edilmemesi gerektiğine inanır Walter Shandy. Böylece zavallı Tristram'ın daha ana rahmine düşmesi bile bir kesintiye uğrar. Walter Shandy'nin spermleri dağınık bir biçimde ilerlemeye mahkum olur. Eh, böyle başlayan bir yaşamın öyküsünden de daha istikrarlı bir anlatı beklenemez. Lawrence Stern mazurdur. Yaşam boyu insan hayatını belirleyen kesinti ve sapmalar, Stern anlatısının temel yöntemidir. Doğum tarihini 5 Kasım 1718 olarak belirleyen Tristram, bu tarihin astrolojik önemi hakkında okurla bir sohbete girişir ve okur zamanına yaptığı bu ani kaymadan sonra yazar zamanına bir kaymayla bu tarihin yaşamını nasıl etkilediğini ve şu andaki astım krizinin de bir yıl önce Belçika'da kayak yaparken üşütmesi sonucu olduğunu anlatarak okurun okuma anıyla yazarın yazma anını birleştirir. Bu çifte anlıklaştırmadan sonra okur zamanında kalır ve okuruyla çeşitli anlatı yöntemleri hakkında sohbet eder. Buradan büyük bir sapmayla kendini doğurtan ebenin hikayesine geçer, fakat bu öyküyü de hemen okur ve yazar anına dönerek güncelleştirir. Hobiler üzerinde bir sohbete dalar ve birdenbire yazarlık işini hatırlayarak gecikmiş ithafını kaleme alır. Bundan sonra da anlatı hep bu şemayı izler. Okur anından, yazar şimdisinden ya da ikisinin sürekli örtüştürülmesinden çıkarak geriye dönüşler ve geleceğe atıflarla zaman geçişleri yazılır. Tristram Shandy'nin kurgusunu işte bu ilginç zaman tüneli belirler. Bu tünel geçmişten geleceğe sürekli kesintilerle uzanan bir tüneldir. Kesintilerse okurun okuma anıyla yazılış şimdisinin buluşmasında odaklaşan anlıklaştırmalardır. Tristram Shandy de Stern yazar maskesi olarak iki karakter kullanır. Tristram ve Yorick. Dipnot. Yorick'in yazdığı vaazlar aslında Stern'ün vaazlarıdır. Tristram'ın doğumundan önce başlattığı anlatısını Yorick'in ölümünden sonrasıyla birleştirerek romanı ilginç bir otobiyografik zaman ekseni üzerinde kurar. Anlatılan zamanı yazarının doğumunun öncesinden başlayıp ölümünden sonrasına kadar uzatır. Zaman kurgusunu olay kurgusunun önüne koyarak ve bu kurgunun bütün olanaklarıyla oynayarak modern romanın kurgusunun öncülüğünü yapar. Bu öncülük rolünün ise fevkalade bilincindedir. Toby amcam çanı çalıp da Doktor Slope'u çağırmak üzere Obadiah'ya atı eğerlemesini emrettiğinden beri aşağı yukarı 1,5 saatlik zevkli bir okuma zamanı geçmiş bulunuyor. Dolayısıyla aklı selim sahibi hiç kimse yaratıcılık kurallarına göre ve durumun aciliyetini de göz önünde tutarak Obadiah'ya gidip dönmesi için yeterli zamanı bırakmadığımı söyleyemez. Ama dürüstlükle gerçeği söylemek gerekirse, adamcağız çizmesini giymeye bile zar zor vakit bulmuştu. Şimdi eğer müşkülpesent bir eleştirmen bunu mesele edip de eline saati alır ve çanın çalınmasıyla kapının açılması arasındaki zamanı ölçerse ve bunun 2 dakika ve 13 artı 5'te 2 saniyeden fazla olmadığını saptar ve zamanı böylesine olasılık ve gerçek dışı kullandığım için bana hakaretler yağdırmaya kalkışırsa, ona şunu hatırlatmak isterim. Süreç kavramı ve bu kavramın basit biçimleri, yalnızca düşüncelerimizin dizilişi ve akışına bağlıdır. Ve gerçek bilimsel zamanı ölçen de budur. Ben de bir bilim adamı olarak, Bundan başka bütün zaman ölçülerinin saptamalarını nefretle yadsıyarak yargılanmaya hazırım. Onun için ondan Shandy Hall'la Doktor Slope'un evi arasındaki mesafenin topu topu 8 mil olduğunu hesaba katmasını isterim. Ki o zaman zarfında ben Toby amcamı Namur'dan alıp bütün Hollanda'yı geçirip İngiltere'ye getirdim. 4 yıl hasta yatırdım. Ondan sonra da onu ve çavuşu Trim'i 4 atlı bir at arabasıyla 200 millik bir yolculuk sonunda Yorkshire'e ulaştırdım ki bunların hepsi okurun hayal gücünü Doktor Slope'un sahneye çıkmasına hazırlamış olmalı. Eğer müşkülpesent eleştirmenim inatçılık eder ve benim bütün bu dediklerime rağmen 2 dakika 13 saniyenin 2 dakika 13 saniyeden fazla olamayacağında ısrar ederse, bu açıklama beni dramatik olarak kurtarır ama biyografik olarak batırır. Çünkü bir kurmaca olan kitabımı bir romansa dönüştürüverir. Eğer daha fazla sıkıştırırsa, o zaman bütün tartışma ve itirazlara noktayı koymak üzere ona şunu söylerim. Obadiah daha ahırdan birkaç metre uzaklaşmıştı ki Doktor Slope'la karşılaştı. Dipnot Stern Tristram Shandy 2-8 sayfa 122. Bu alıntıyı incelerken daha önce de değindiğim şu noktalara bir kez daha dikkat çekmek isterim. 1. Anlatı zamanı tümüyle anlatıcının yetkisindedir. Saatin ifade ettiği zamandan farklı ve bağımsızdır. 2. Bu farklılık, yenilikçiliğinin farkında olan roman türünün yazarları için son derece önemlidir ve anlatı zamanı zaman ölçütlerinden bağımsız olmakla birlikte romansın zamansızlığı ile aynı şey değildir. 3. Romancı zamanlama ile kurgulamayı eşdeğerli tutarsa, 2 dakika 13 saniye ile ölçülen saat birimine karşı anlatılan zamanın olayları ve okurun bunları okurken geçirdiği 1,5 saat, anlatıcının dilediği biçimde kurguda iç içe geçebilir. Dipnot, Tristram Shandy'de zaman konusunun ayrıntılı bir incelemesi için bakınız. A. Mandelow, Time and the Novel, Londra 1952, sayfa 159'dan 99'a. 4. Zamanlama, kurgulama yetkisinin görünürdeki tüm keyfiliğinin altında epistemolojik bir neden vardır. Stern'de bu zemini Locke'un çağrışımlara dayalı düşünce felsefesi oluşturur. 19. yüzyıl anlatılarında pozitivist felsefeye uygun olarak daha çok düz çizgisel zaman şemaları ve sebep-sonuç ilişkilerine yaslanan kurgulamalar egemen olurken, modernist anlatılarda zaman birey psikolojisiyle, postmodernist anlatıda ise dille bağlantılı olarak kurgulanır. 5. Yeni bir anlatı türü olan romanın yazarı için zamanlama yetkisinin en cazip olanağı anlıklaştırmadır. Yukarıdaki pasajda olduğu gibi anlıklaştırma, anlatı zamanının geçmiş ve gelecek eksenini sürekli yazarın şimdisine taşırken, bir yandan da bu şimdiyi okurun şimdisiyle örtüştürür. Dipnot Viktor Shklovsky'nin 1929'da Moskova'da yayımlanan Düz Yazı Kuramı Üzerine Theory of Prose adlı kitabında yer alan Tristram Shandy yorumu, formalist kuram için önemi dışında roman kuramında da kilometre taşı sayılır. Rus formalistlerinin önde gelenlerinden Shklovsky, Tristram Shandy'yi en tipik roman olarak nitelediği bu çalışmada, Stern'ün eserine bu payeyi romanın taktiklerini açıkladığı için uygun görmüştür. Shklovsky'nin ayrıntılandırdığı taktiklerin tümü aslında zamanı kurgulamanın türlü yollarının denenmesinden başka bir şey değildir ve gerçekten de romancının elindeki yeni bir silahı fark etmesinin ve bu silahla oynamasının tüm heyecanını yansıtır. Yazısına ben burada Tristram Shandy'yi roman türünün genel kanunlarını gösteren bir örnek olarak kullanıyorum diye başlayan Shklovsky, Stern'ün anlatıda bir devrim yaptığını ileri sürer. bu devrim yazma taktiklerini açık ederek kurgulamasıdır anlatısını. Shklovsky'ye göre Tristram Shandy her şeyden önce kendi yazılışını anlatının konusu, teması ve amacı haline getirmiş bir kitaptır. Kuşkusuz Tristram Shandy bu yanıyla çarpıcı ve eğlendirici bir kitaptır. Ama bence önemi bundan ibaret değildir. Stern'ün başyapıtı aynı zamanda epistemolojik bir geçişi anlatıyla sorunsallaştırdığı için önemli bir kitaptır. Viktor Shklovsky, The Novel as Parody, Theory of Prose, çeviren Benjamin Sher, Normal 3, 1990, sayfa 147'den 70'e. Stern'ün atıflarıyla da kanıtlanacağı üzere Tristram Shandy, Don Quixote'den etkilenerek yazılmış bir romandı. Etkilenme biçimlerinden belki de en önemlisi, konudan sapma ve kesintilerle öykü üstüne öykü ekleme yöntemiydi. Dipnot: Cervantes, zamanında kitabının bu niteliğinden ötürü eleştirilmiş, hatta Don Quixote'nin bazı baskılarından münasebetsiz meraklının hikayesi çıkarılmıştı. Buna tepki olarak Cervantes ikinci kitapta sapmalardan kaçınmaya dikkat edeceğini söylese de bunu elbette başaramaz. Onun geçmişte kaybolmuş ve unutulmuş şövalyeliği günümüzde yeniden canlandırmak konusundaki şerefli amacı sayesinde bugün biz her türlü eğlenceden yoksun bu kuru çağımızda yalnızca kendisinin özgün serüvenlerini okumuyoruz, aynı zamanda bu serüvenlere karıştırılmış bir sürü başka olay ve öykünün de tadına varıyoruz. Çünkü birçok bakımdan bu olay ve öyküler asıl öyküden hiç de daha az özgün ve orijinal değildirler. Şimdi ise ipliğini eğirdiğimiz, taradığımız ve makarasına sardığımız asıl öykümüze dönebiliriz. Don Quixote 1.28. Kurgunun alabildiğine yaşamdakine benzemesi için yaşam ve sanat arasındaki farkın kapatılması gerekir. Bu ise olanaksızdır. O zaman yazar o farkı yitik metinlerin gizlendiği, görünüşte konuyla ilgisi olmayan olay, izlenim ve ilişkilerde arar. Bu arayışta sanki dayatılmış bütünlüklere ve bütüncülüklere de bir direniş gizlidir. Yaşam mükemmel bir öykü olmadığına göre sanatın onu öyleymiş gibi göstermesi pek dürüst bir tutum olmaz. Yitik metinlerse sürekli kaçar ve saklanır. Örneğin Tristram'ın bir yerde unutup kaybettiği müsveddesi, gel zaman git zaman bir hanımın saçına bigudi olduğu için fevkalade kıvrılmış ve bükülmüş olarak bulunacaktır. Dipnot: Stern, Tristram Shandy 2.17.